kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Yaz sezonunun bitmesiyle birlikte sadece yeni sezon hazırlıkları değil, seçim hazırlıkları da başladı. Türkiye, tarihinin en gergin seçim satına girmiş görünüyor. En geç 9 ay içinde Türkiye'nin kaderini belirleyecek sandık halkın önüne gelecek. Rekabet de oldukça çetin. Bir tarafta son seçimde %52 oy alan AKP'li Erdoğan var. Peki diğer tarafta? İşte bu soru yönetilmesi zor bir gerginliğin konusu olmaya başladı. Erdoğan'ın karşısındaki aday kim bilmiyoruz. Son birkaç haftada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun öne çıkması ise siyaset dizaynında çeşitli tartışmalara da yol açmış görünüyor. Takip edebildiniz mi bilmiyorum ama ortalık fena halde karışık. Bu bölümde size Altılı Masa'nın adaylık tartışması etrafında yaşanan gerilimleri aktaracağız. Bu gerilimler önemli. Elbette bu tartışmaların bizlere resmettiği görüntüyü de anlatmaya çalışacağız. Lafı uzatmıyorum, ben Ozan Gündoğdu, hazırsanız başlayalım. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu soru herkesin dilinde. Aday belirlenemiyor mu? Hayır. Yani soru yanlış sanırım. Aday belirlenmiyor mu diye sormak daha doğru. Çünkü görünen o ki belirlenmeye çalışılmıyor. Altılı Masa üyesi liderlere bu soru her sorulduğunda aynı cevabı alıyor gazeteciler.
Cumhurbaşkanı adayının isimleriyle alakalı. Şu isim olur veya bu isim olmaz diye henüz Altılı Masa'da isimleri konuşmaya başlamadık.
Hiç konuşmadınız mı?
Şu ana kadar hiçbir somut isim Altılı Masa'ya gelmedi. Ha, ikili bazda yaptığımız temaslarda tabii ki ara ara isimler gündeme geliyor. Ama Altılı Masa'nın beraberce oturduğu hiçbir toplantıda Cumhurbaşkanı adayı konuşulmadı bugüne kadar.
Tabii sıradan vatandaşın en merak ettiği konu masanın adayının kim olacağı. Herkes bu soruyu merak edince üzerine çok konuşulan isimler de öne çıkıyor. Bu zamana kadar adaylık tartışması öne çıkan 3 aday zihinlere yerleşmiş durumda. Bu isimleri tekrar etmeme gerek bile yok. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin adayı çok büyük ihtimalle bu 3 isimden biri olacak. Fakat bu adaylık meselesi Altılı Masa'da hiç konuşulmuyor. Sen de bunu yedin değil mi Ozan? Diyebilirsiniz. Açık konuşayım, yedim. Ben de bu sorunun peşine düştüm. Ulaşabildiğim parti yöneticilerine sordum. Gerçekten bu zamana kadar hiç mi aday tartışılmadı dedim. Aldığım cevapların hepsi bu yöndeydi. Gerçekten adaylık meselesi Altılı Masa'nın bu zamana kadar gerçekleştirdiği 6 toplantıda yaklaşık 30 saat boyunca hiç tartışılmamıştı. Ben bu toplantılara bizzat iştirak etmiş değilim. Zaten bu 6 isimden başka iştirak eden de yok. Hatta bu toplantılara bu 6 partinin lideri dışında iştirak eden olmayınca şahit de yok. O yüzden ne konuşuyor bu liderler sorusuna sadece öngörülerimizle cevap verebiliyoruz. O halde soralım, ne konuşuyor bu liderler? Bu soruya verilebilecek tek bir cevap var. Seçimden sonrasını konuşuyorlar. Az şey değil bu dediğim. Lütfen tarihi bir seçimin içinden geçtiğimizi unutmadan değerlendirin. 2018'den itibaren Türkiye'nin rejimi değişti. Kuruluş kodları tahrip edildi. Dış politik ekseni kaydı. Kurumsal yapısı dönüştü. Asker-sivil ilişkileri ve seçilmiş atanmış kadroların pozisyonları da farklılaştı. Daha önce sistemin boşluğunu dolduran güç odakları yeni rejimde tümüyle Erdoğan'ın şahsında toplandı. Ve Erdoğan'ın iktidarı için tasarlanmış bir rejimi değiştirmeye niyet ediyor muhalefet. Bu bir restorasyon anlamına geliyor ki anayasanın değişmesinden yeni bir müesses nizam tesisine kadar onlarca konu başlığıyla cebelleşmek zorundalar. Yani alelade bir iktidar değişimine tanıklık etmeyeceğiz. Rejimi tartışacağız seçimden sonra. Fakat kamuoyu haklı olarak seçimden sonrasını bugünden tartışacak durumda değil. Herkes seçime odaklanmış durumda. Bu kesimler de haksız değil. Zira seçimin kaybedilmesi durumunda bu rejim değişikliği hayali de suya düşecek. Üstelik ekonomik bunalım böylesine derinleşmişken kimsenin kafasını kaldıracak hali de kalmamış durumda.
Ablam şu maydanoz 5 lira olur mu Allah aşkına? Şu maydanoz 5 lira ya. Pahalı pahalı. Hiç ucuzlamadı. Biz dedik ki kışın pahalı yiyoruz. Pahalı yedik ama yazın ucuz yiyeceğiz dedik ama kıştan daha pahalı yazında. Olmaz. Olmaz bu ya. Hiç düzelmez. Bu enflasyon böyle giderse, bu şekilde yürürse düzelmez.
Herkesin canı burnunda. kimse seçimden sonra ne olacak, ülkenin tarihsel yörüngesi nasıl belirlenecek gibi derinlikli konuları tartışacak durumda değil. Geniş kesimler aday etrafında dönen tartışmaları da bu nedenle anlamlandıramıyor. Kazanacak adayı gösterin, kapansın konu kardeşim tepkileri üzerinde yoğunlaşılıyor. Şimdi 3 adayımız var. Meral Akşener'i saymıyorum. Kazanacak aday kim diye sorulduğunda da cevap belli. Mansur Yavaş. Anketlere göre Mansur Yavaş, diğer adaylara göre Erdoğan karşısında daha iyi sonuç alıyor. İyi Partili isimler de son günlerde Mansur Yavaş'ın ismini zikretmeye başladı. Önce 21 Ağustos'ta İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu Habertürk'te fitili ateşledi. Nagi Analcan'ın sorusu üzerine Burak Kavuncu, sokak Mansur Yavaş diyor dedi.
Sayın İmamoğlu ya da Sayın Yavaş'ın aday gösterilme olasılığını hala kuvvetli görüyor musunuz ve ne düşünürsünüz mesela Ekrem Bey?
Ya şimdi bizim benim düşüncemden çok ben o zaman bu sahada duyduklarımız üzerinden gideyim. En çok genel başkanımızın neden vazgeçtiği bize soruluyor. Belki parti rozetini taşıdığımız için. Fakat en çok duyduğumuz isim de Mansur Başkan'ın ismi. Mansur Yavaş sahada.
Burak Kavuncu'nun bu çıkışı çok tartışıldı. Hatta İyi Parti lideri Meral Akşener Karar TV'de bu konu hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. Akşener özetle Burak Avuncu burada sokaktaki izlenimlerini paylaşmıştır, İyi Parti'nin adayını değil diye ifade etti kendisine. Fakat aradan biraz daha zaman geçti. Bu sefer 6 Eylül'de İyi Partili Yavuz Ağır Alioğlu yine Habertürk'te bu sefer Fatih Altaylı'nın konu oldu. Altaylı Burak Avuncu'nun sözlerini hatırlatarak Mansur Yavaş'ı bir daha sordu.
Geçen gün Burak Avuncu'nun, İstanbul İl Başkanı Burak Avuncu'nun Mansur Yavaş adını sık sık duyuyoruz. Arazide çok duyuyoruz demesi. İyi Parti açısından bir anlam ifade ediyor mu yoksa o?
Şöyle bir süreç yönetiyoruz.
Yavuz Bey biraz uzattı ama sadede geldi.
Ben Mansur Yavaş demiştim ama siz ne
dediniz? Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. Mansur Yavaş'ın isminin zikredilmesi, CHP'nin iç işlerine karışmak gibi algılanmasından endişe ederek söylüyoruz ama bir taraftan da sahadaki hissiyatın duyulmasını istiyoruz. Böyle bir şey var. Bunu duysun. Duyalım. Çünkü nihayetinde seçmen kızabilir Fatih Bey. Bu kadar enflasyon yüksekken, bu kadar hayat şartları zordayken muhalefetin iktidar imtihanından başarısız olmasına kızabilir.
Çok kızar.
Dolayısıyla bu kızgınlığı da yönetmemiz lazım bizim. Yani Mansur Yavaş isminin zikrinde bence şöyle bir hassasiyet var. Bu görülsün. Saygısızlık gibi de algılanmasın. Efendim bizim belediye başkanımız niçin böyle sürecin içerisinde pişmiş haşa su katıyorsunuz falan gibi algılanabilir. Ama bu öyle bir şey değil. Bu kadar dezavantajlı şartlarda yaşamak zorunda bırakılan bir milletin buradan çıkış için beklediği bir takım ümit haberleri var. Bu ümitleri ben aday olacağım heveslerine kurban etmeyelim. Makul olan her şeyi sahaya getirelim. En makulü istişareyle yine bulalım. Millete soralım.
Bu konuşmalardan yola çıkarak İyi Parti Mansur Yavaş'ı istiyor demek doğru olur mu emin değilim. Çünkü gözümüzün önünde olan ile arka planda olanı birlikte değerlendirmek gerekir. Birincisi, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu gerçekten sahadaki gözlemlerini paylaşıyor olabilir. Yayını takip ettim, o bağlamda bir konuşma o. Buradan hareketle İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına resmen karşıdır demek doğru olmaz. Ayrıca Burak Kavuncu'nun karşısına çıkan parti tabanının bu 3 aday içinde eski bir MHP'li olan Mansur Yavaş'ı zikretmesi de doğal bana kalırsa. İyi Parti tabanının Mansur Yavaş'a daha sıcak baktığını söylemek de yani yanlış olmaz. Yavuz Ağrı Alioğlu'nun açıklamalarına gelelim. Bu açıklamalar daha sert tabii. Fakat bu kişinin söyledikleri İyi Parti'yi ne kadar bağlar emin değilim. Zira Ağrı Alioğlu 30 Mart'ta partideki genel başkan yardımcılığı görevinden bizzat Akşener tarafından alınmıştı. Bu haliyle Ağrı Alioğlu'nun partiyi temsil sıfatı eskisi kadar güçlü değil. Bilmeyenler için belki söylemek gerekir, Yavuz Bey İyi Parti'ye Büyük Birlik Partisi'nden gelen bir isim. Milliyetçi ama İslamcı tonu da hayli yüksek bir siyasetçi. Onun genel başkan yardımcılığı görevinden alınması da Meral Akşener'in milliyetçi sağdan merkez sağa doğru manevra yapması olarak yorumlanmıştı ki bence de haklı bir değerlendirmeydi. Çünkü 30 Mart'ta sadece Yavuz Ağaroğlu değil, eski MHP'li bakan ve ülkücü camia içinde önemli isimlerden biri olan bu Koray Aydın da aynı gün görevi değiştirdi. Koray Bey teşkilatların başındaki isimdi, siyasi işler başkanı yapıldı. Aslında bir tür tenzili rütbeydi bu kararlar. İyi Parti zaten merkez sağa doğru yürüyen bir parti. Fakat bu atama kararlarının altılı masanın kurulduğu süreçte yaşanması da masadaki dengeler için fikir veriyordu. Hatırlayın, henüz 28 Şubat'ta 6 partinin liderleri güçlendirilmiş parlamenter sisteme ilişkin mutabakat metnini imzalamış ve toplantılar süreci böylece başlamıştı. O tarih için partiler bu mutabakat metninin iletişimini çok güçlü kurmaya çalışıyordu. Bilkent Otel'de bir araya gelen 6 lider o tarihte ilk kez bir arada fotoğraf verecekti. Henüz 6 ay önce.
Bu tarihi sorumlulukta güçlendirilmiş parlamenter sisteminin birinci adımı, mutabakat metni şimdi imzalanıyor 6 siyasi partinin genel başkanları tarafından. Muhteşem bir an, umut verici Türkiye için.
İşte 28 Şubat'ta gerçekleşen ve büyük umutlar vadeden bu toplantıdan bir ay sonra Meral Akşener, partinin ülkücü kökenli iki yetkilisi Yavuz Ağralioğlu ve Koray Aydın'ın görevlerini değiştirdi. Burada biri stratejik, diğeri taktik anlamda iki hedef bulunuyordu. Stratejik, yani daha uzun vade hedefi açıklayalım. Erdoğan'ın iktidar koltuğunu bırakması halinde AKP oylarında da büyük bir erime yaşanacak. Bunu tahmin edersiniz. Erdoğan sayesinde %30'luk bir bloğu elinde tutan AKP'de ikinci bir isim yok. Erdoğan giderse AKP oylarında sert bir erime göreceğiz. Peki bu %30 nereye gidecek? İşte siyasetin geleceği tartışırken kurduğu soru bu. Anketlere göre herkesin birinci partisi değil ama ikinci partisi İYİ Parti. Bu nedenle İYİ Parti mevcut Türkiye siyasetinde potansiyeli en yüksek parti olarak göze çarpıyor. Partinin oyu bugünlerde %12-17 arasına salınıyor. Çok daha yüksek gösterenler de var ama ben ana akımı en azından ele alıyorum. Fakat potansiyel oyu %50'ye yakın. Bu potansiyelin gerçekleşmesi ise partinin bir kimlik ya da ideoloji partisi olarak algılanmamasına bağlı. Eğer İYİ Parti bölünen MHP oylarına talip bir ülkücü fraksiyon gibi davranırsa %8'lik 9'luk bir oy oranıyla potansiyelini eritecektir. Bu nedenle İYİ Parti için merkez sağ yönelme bir tercihten çok zorunluluk. Akşener'in ben başbakan olacağım çıkışı da aynı minvalde değerlendirilmeli.
Bu aziz milletin helal oylarıyla inşallah birinci parti çıkacağız. Hak edilmiş birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah.
Bu haliyle İYİ Parti'nin Türkiye siyasetinde doldurmayı hedeflediği boşluk gözümüzün önünde duruyor. İYİ Parti milliyetçi geleneği temel alan bir merkez sağ parti olma yolunda ilerliyor. Akşener ise güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanı olma hedefini taşıyor. Peki taktik hedef ne? Yani daha kısa vadeli olan hedef ne? Sadece seçimden sonra değil, seçim sürecinde de İYİ Parti'nin bir ülkücü fraksiyon gibi davranmaması HDP tabanının altılı masaya desteğinin devam etmesi açısından kritik önemde. İYİ Parti stratejik olarak Türkiye'nin yeni düzenindeki merkez sağ parti boşluğunu doldurmak istiyor. Fakat taktik manevrada seçim sürecinde altılı masadaki dengeler açısından önem arz ediyor. Masanın dengeleri düşünüldüğünde sadece stratejik olarak değil, taktik anlamda da İYİ Parti'nin merkeze ilerlemesi bir tercih değil, zorunluluk. Aksi takdirde İYİ Parti markası, MHP'den ayrılan ülkücülerin kurduğu partiye eşitleniyor ve oy potansiyeli trajik biçimde düşüyor. Dahası Kürt seçmenlerin tedirginliği de artıyor. İYİ Parti bunun için ne yapıyor? Ekonomi kurmaylarını mümkün olduğunca ön planda tutuyor ki parti bir kimlik partisi halinde algılanmasın. İşte Bilge Yılmaz, işte Ümit Özdağ'la, bunlar çok önemli isimler. Partinin ekonomi kurmaylarının iddialı isimlerden oluşması bu taktik hedefi güçlendiren unsurlardan biri. İYİ Parti'nin siyasal iletişimi de bu taktik ve stratejik hedeflere uygun. Partinin az kaldı sloganı ve bu slogan üzerine bina edilen şarkısı öfkeli milliyetçi bir dilden çok umut ve zenginleşme vaat eden bir dile sahip. Böyle seçim şarkısı olan bir parti için eski MHP'lilerden oluşan bir parti demek biraz zor. Yani bir imaj değişikliği var. Şimdi bu haliyle İYİ Parti için istenmeyen şey MHP eskilerinin partisi olarak anılmak. Dolayısıyla parti milliyetçi kimliğinden taviz vermeden bir merkez parti olduğunu kanıtlamak durumunda. Dolayısıyla HDP ile sürekli gerilen bir görüntü parti için aslında iyi değil. Dost mu olsun? Tabii ki hayır. Bunu demiyorum ama İYİ Parti'nin gündemine ne zaman HDP girse partinin marka değeri eski ülkücülüğe indirgeniyor. Yani bir fay hattı var burada. Bu fay hattını herkese teşhir eden şey CHP'li Gürsel Tekin'in bir konuşması oldu. Bağlamından koparmamak adına Tekin'in sözlerini biraz öncesinden veriyor.
Şimdi bir akıl tutulması yaşanıyor. Demokrasi diyoruz, Millet iradesi diyoruz. Siyasi partiler yasalarımıza göre seçime girecek. Millet de onlara oy verecek. Milletin oy verdiği bir siyasi partinin... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Seçime sokmayın. Hatta mümkünse Kürtlere de deyin kardeşim, siz oyunuzu askıya aldık. Ne olacak şimdi? Mesela biz seçime girdik. Seçimde yarın ne çıkacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bugün bizim HDP Başkan Vekili şu anda. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Yani Türkiye Büyük evet, Millet Meclisi başkan olmayınca ona vekaleten HDP'li başkan yapıyor. Şimdi HDP'li o başkana... Elimizi kaldırıyor muyuz Sayın Başkanım? Buna genel başkanlar dahil. Sayın Başkanım, söz hakkı istiyorum. Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için efendim bunu kabul olmaz. Biz o zaman seçime sokmayın kardeşim. O zaman millet iradesi nerede kaldı yani? Peki. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine?
Siz diyorsunuz ki HDP'ye bakanlık verilebilir. Buradan bunu anlıyorum.
Elbette verilebilir. Her partiye verilebilir. O da seçime hak kazanmış.
Aslında dinlediniz. Gürsel Tekin politik bir çıkış yapmıyor. Yani şöyle düzelteyim. HDP'ye bakanlık verilmelidir demiyor yani. Verelim de demiyor. O da bir yasal parti. Siyasette karşılığı olursa HDP'ye de bakanlık verilebilir. Hukuken bir mahsuru yok anlamında konuşuyor. Ama böyle bir ortamda bu açıklama bile yeterince infiale neden olabiliyor, tahmin edersiniz. Bu demeç bir de medya tarafından şişirilince İyi Parti hiç girmek istemediği bir alana girmek zorunda kalıyor. Zaten Yavuz Ağralioğlu da bu konuşmanın ardından Fuat Altaylı ile teke tek programına çıkıyor.
Sayın Gürsel Tekin dedi ki HDP'ye bir bakanlık verebilir. Bu da sizin partinizi zıplattı. Niye bu kadar zıpladınız?
Şimdi şöyle efendim, Türkiye'de HDP ile ilgili hassasiyetlerimizi böyle zaman zaman bu tonlamada ifade etmemizin sebebi şu. Siyasetin algıyla, ithamla, iftirayla yapıldığı bu alanda İyi Parti, Türk siyasetinde makulün oluştuğu yeni bir iktidar, yeni bir cazibe alanı bulmaya gayret ediyor. Biliyorsunuz ki Türkiye'de bütün iktidarlar iktidara geliş sürecinde makuldürler. Makul iktidara gelir, marjinalleşerek iktidar. Bütün iktidarlar böyle olmuştur.
Benim merkez sağ ve milliyetçi sağ diye ayırdığım çizgiyi Yavuz Ağralioğlu makul ve marjinal olarak ayırıyor. Konuşmasının devamında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini HDP üzerinden eleştiriyor. Dinleyelim.
Efendim, bu tecrübe ettiğimiz, beğenmediğimiz ve değiştirmek hususunda mutabık olduğumuz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi HDP'yi Türk siyaset hayatının demokrasi merkezinde şantajcısı yaptı. Yani hem Cumhur İttifakı'na hem Millet İttifakı'na dönüp efendim bizim oyumuz olmazsa, bizim oyumuzu alamazsanız Cumhur İttifakı'na da Millet İttifakı'na...
Daha önce altılı masadaki fay hatları teşhir oldu demiştim. Bu fay hatlarının oluşma nedeni de belli aslında. O da şu: altılı masadaki partilerin tümü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunuyor. Fakat her bir çizginin bu savunmasındaki gerekçesi ayrı. Mesela dinlediniz, Yavuz Ağralioğlu çizgisi bu sistemde HDP'nin %50 artı bir yüzünden değerinin arttığını söylüyor ve bu nedenle şikayetçi. Bir başkası otoriterleşme eğilimine karşı, bir başkası ekonominin bu yönetim altında düzelemeyeceğini söylüyor vesaire vesaire. Burada kaldığımız yeri lütfen unutmayın. Dönüşte buradan devam ediyoruz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Tabii Gürsel Tekin'in bu sözlerinin ardından büyük gürültü koptu. İyi Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık istifa etti mesela. HDP'li bir bakan olabilir diyen bir partiyle aynı masada oturmayı kabul edemiyorum mealinde bir açıklama yaptı Yozgat İl Başkanı. İyi Parti cenahından da HDP'ye dönük söylemin düzeyi sertleşince bu sefer de HDP'den cevap geldi. HDP sözcüsü Ebru Günay,
"Hiçbir partiyle bakanlık pazarlığı yapmadık, yapmayız."
diye başladığı konuşmasında önce uzun uzun HDP'nin içinde olduğu 3. ittifakı açıkladı. Ardından da Meral Akşener'e sert şekilde yüklenerek devam etti.
Meral Akşener veya onun sözcülerin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk seni Mehmet Ağar, Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyorlar. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez. Hatta oturduğun kıraathanede çay içmez.
Gürsel Tekin'in başlattığı tartışma İyi Parti ve HDP arasında bu şekilde sert polemiklere neden oldu. Fakat yalnızca bu da değil. CHP ile İyi Parti de bu nedenle gerildi. Burada gerilimi tırmandıran taraf CHP'nin eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş oldu. Yarkadaş TV100'de katıldığı programda esti gürledi. İyi Parti'ye de sert daldı.
HDP'li dediğiniz seçmen sonuçta Türkiye'de yaşayan, seçimlere katılan, oy veren Mansur Yavaş'ın, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böceğin, Yılmaz Büyükerşen'in, Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun, Tekirdağ'da CHP'li belediye başkanının, diğer yerlerde birçok belediye başkanının seçilmesini sağlayan ve açıkça da tavır koyan kişiler. Şimdi siz HDP'lilerin yerel seçimde...
HDP'li seçmenler mi?
Tabii ki HDP'nin seçmeninin yerel seçimde oyunu alacaksınız. HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız. Genel müdürleri olacaksınız. Yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihaleler alacak. Tek tek biliyorum, bana söyletmesinler. Konuşturmasınlar.
İyi Partililer mi?
Tabii ki canım. HDP'lilerin verdiği oylarla, onların verdiği katkıyla belediye başkanları seçilecek. O belediye başkanlıklarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak. Genel müdürleriniz olacak. İhaleler alınacak. Ondan sonra da diyeceksiniz ki efendim biz HDP'yi meşru saymıyoruz. HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim, o zaman HDP'lilerin verdiği katkıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın. Genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin.
Hayda. Bu sefer de eski bir CHP'li milletvekili daldı mesele. Tabii İyi Partililer de Yarkadaş'a çullandı. İyi Parti Barış Yarkadaş'a iftira davası açtı. Yarkadaş da bir sonraki gün İyi Partili Bedri Yaşar'ın, milletvekili kendisi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon TL'lik ihale aldığını açıkladı.
İyi Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağar Alioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun milletvekili Bedri Yaşar, sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon 29 bin TL'lik ihale almış. 2021 yılının Mart ayında. Bu da belgesi.
Uzatmayayım. Kısacası bu HDP meselesi yüzünden ortalık fena halde karıştı. Tabii iktidar medyası tüm bu tartışmaları yakından takip etti. Altılı masa dağılıyor manşetleriyle parlatılan haberler İktidar seçmenine moral vermek üzere kullanıldı. Tam bu noktada gazeteciler partilerin genel merkezlerinden kulis alabilmek adına yarış içine girdi. Gerçekten son 4-5 yıldır bu kadar kulisin yağdığı bir dönem ben şahsen hatırlamıyorum. Bazıları birbirle çelişiyor ama hepsini sizlerle paylaşamayacağım. Ama ben de kendi kaynaklarımdan durumu anlamaya çalıştım. Bir gerilim olduğu ortada, onu söyleyebiliriz. Fakat böyle gerilim anlarında atılan adımlara da fazla anlam yükleniyor. Yani resmedildiği kadar da büyük bir gerilim böyle dağılmak üzere olan bir masada yok. Mesela İyi Parti lideri Meral Akşener tüm bu tartışmaların ortasında Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edince tartışmalar daha da şiddetleniyor. Akşener tecrübeli bir siyasetçi. Böyle bir gerilimin ortasında bu ziyaret anlamsız da değil elbette. Fakat Akşener'in adayı İmamoğlu gibi laflar da pek iddialı oluyor bu atmosferde. Şimdi Eylül'ün ilk haftası böylece geçti. Ve sonra bu tartışmalar bitti. Ya da buzdolabına kaldırıldı diyelim. 9 Eylül sabahı kalkan muhalif halk kesimleri İzmir'deki Tarkan konserine kilitlendi. Yüz binlerce insan görkemli bir kutlamayla coştu. Orada olmayanlar da orayı takip etti. Tarkan'ın ilk şarkısının Yolla olması sosyal medyada gündem oldu. Böylece ağır bir moral bozukluğu altında geçen bir haftanın ardından bir Tarkan konseriyle moral buldu muhalefet. Altılı masadaki kriz de böylece soğumaya terk edildi. Trend Topic'te bir haber akışını bir bağlam içinde ele almaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar haber akışını sizlere aktarmaya çalıştım. Konuyla ilgili olduğunu düşündüğüm bir haberle finali bağlayalım. Tarkan konseri muhalif kesimlerde ciddi bir moral motivasyon etkisi yarattı. Fakat konserden önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasından bir kesit ağır bir lince de konu oldu. Önce Tunç Soyer'in lince konu olan konuşmasına bir kulak verelim.
100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar.
Şimdi meseleyi hiç takip etmediyseniz ne var bunda ya diyebilirsiniz. Eğer böyle diyorsanız sizler iktidarın yarattığı alternatif hakikat evreninin içinde değilsiniz. Çünkü Soyer'in bu sözleri şaşırabilirsiniz ama ecdada küfür kabilinden değerlendirildi. Mesela Devlet Bahçeli şöyle bir açıklama yaptı.
Bahçeli, vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerinin tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik ve tedavisi imkansız devşirme hastalığı açıklamasıyla Soyer'e sert çıktı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuşsa şöyle dedi.
Osmanlı'yı Cumhuriyet'ten ayıracak hiçbir şey yoktur. Osmanlı da bizimdir,
cumhuriyetimizdir. AKP sözcüsü Ömer Çelik de attığı tweetlerle Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Tabii bu açıklamalar iktidar basınında köpürtülünce sosyal medyada manipüle oldu. Tunç Soyer hakkında Yunan dendi. Mesela AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, Tunç Soyer'in bu konuşması hakkında Atina Belediye Başkanı Tunç Soyer'i izleyince bir kez daha anlıyoruz ki işgalcilerin tamamını denize dökememişiz diye tweet attı. Ya ne demişti Tunç Soyer? 100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet ve delalet içindeydi. Burada tabii gaflet ve delalet içindeydi ifadesi gençliğe hitap eden de bir alıntı. Oraya da bir atıf var. Saraylarında oturanlar millete ihanet etmişti diyor. Ne vardı bunda? Bu çok tuhaf bilinç değil mi? Mustafa Kemal Nutuk adı verilen 6 gün süren konuşmasına şu cümlelerle başlıyor. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup Harbi Umumi'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir mütarekename imzalanmış, Büyük Harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumi'ye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini taahhüt ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine ikiz, haysiyetsiz, korkak, yalnızca padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir vaziyete razı. Şimdi Tunç Soyer Atatürk'ten çok daha kibar ifadeleri için linç ediliyor. Bu çok tuhaf bir tepki. Nedenleri üzerine uzun konuşmak gerekir ama saldırılan şey sadece Atatürk'te değil. Bu ülkenin kurucu efsanesi, kurucu miti, halklaşmış bir şeyden bahsediyoruz. Yani ideolojik olmaktan çok daha fazlası bu anlamda Mustafa Kemal. Halklaşmış bir değer. Buraya saldırmak gerçekten bir başka bütünlüğü bozuyor. Ama buradan finale bağlayalım izin verirseniz. Daha önce de ifade etmiştim. Türkiye 21. yüzyılda özgü açık faşizmle demokrasi arasında arafta sıkışmış durumda. 2023 seçimlerinde bu sıkışma sona erecek. Öyle ya da böyle. Türkiye yönünü ya 21. yüzyıl faşizmine ya da ağır aksak da olsa demokrasiye çevirecek. Gülşen bölümünde ifade etmiştim. Altılı masayı faşizme karşı demokrasi masası olarak okumak gerekir. Her ne kadar 6 partinin 6'sı da aynı bilinçte olmasa da. Bu ifadeleri kullanmıştık. Türkiye 1970'li yıllardan bu yana hadi tarih verelim. 12 Mart 1971 askeri darbesinden bu yana hakiki bir demokrasi değildi. Dolayısıyla son 50 yılın eleştirisini veremeyen bir bakış açısıyla bir araya gelinince haliyle derin fay hatlarınızda oluşuyor. Yani bütünlüklü bir bakış açınız yok faşizme karşı. Seçimlere 9-10 ay kalmışken altılı masanın tarihi misyonunun sınırları böylece belli oldu. Sınırlarına geldi, sınırları anlaşıldı. Bu masa Türkiye'yi faşizmin eşiğinden kurtarmaktan öteye geçebilecek mi? Tablo pek ümit var değil. Belki seçimi kazanacak ve mevcut gidişatı durduracak. Bu da önemli bir gelişme. Fakat 21. yüzyıl faşizmine karşı 21. yüzyılda özgü bir demokrasiyi bu masa inşa etmeyecek. Bu da belli oldu. Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca Türkiye yeni bir demokrasiyi nasıl inşa edeceğini tartışacak. Kimliğini kaybetti, kurucu miti, kurucu efsanesi çok büyük oranda zarar gördü. Önümüzdeki bölümlerde seçimlerden sonraki 2-3 yıl boyunca neler yaşayabileceğimiz üzerine daha fazla düşüneceğiz diyelim ve bitirelim. Trend Topik'i Podbi Media ile birlikte hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar tarihi değil yarınları düşünebildiğiniz günler dilerim. Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.